Ayrım 23.
Daha üst düzeyde bilişsel süreçlere yol açtığı bilindiği için bu yöntemde genellikle sentez ve değerlendirme sorularına ağırlık verilir. Sorular farklı bilgi kaynaklarının bütünleştirilebilmesi ve senteze ulaşılabilmesi amacıyla bilgi toplamanın ötesine gitmeyi hedefler. Kaliteli sorular kabul edilebilir yanıtlar ranjının olabildiğince geniş tutulabilmesine yardımcıdır. Danışanların bu süreç içinde kendilerini sorgulanıyor gibi hissetmemeleri için terapistin cevabını zaten bildiği soruları sormaktan kaçınması gerekir. Aksine bir eğilim terapi seanslarını danışanın terapistin zihnini okumasının beklendiği bir oyuna dönüştürebilir. Belleği sorgulayıcı tipteki sorular bu tür görüşme süreci içinde göreceli olarak daha az yer tutar. Ayrıca tüm soruların soru formunda ifade edilmesinin gerekli olmadığını hatırlatmakta yarar vardır. Görüşmeyi sorgulama görüntüsünden çıkarabilmek için pek çok soru yansıtma, açıklama ya da düz cümle olarak da ifade edilebilir. Dillion 1990, Lang, Paradis ve Lang 1981. Soruların içeriği. Sokrat tarzı soruların çoğunun içeriği, danışanların problemlerini kendi başlarına ve rasyonel biçimde çözebilmeleri için beceri geliştirmelerine yardımcı olacak şekildedir. Kuerhauser 1987, Sokratik yöntemin Zurilla ve Galtfried 1971 tarafından geliştirilen problem çözme yaklaşımıyla bütünleştirilebileceğini önermektedir. Bu bütünleştirme sayesinde danışanların problem çözme sürecinin tanımlama, çözüm seçenekleri üretme, karar verme ve uygulamadan ibaret olan aşamalarını sistematik sorular aracılığıyla öğrenmeleri de sağlanabilir. Problemin tanımlanması aşamasında sorulabilecek bir dizi soru sayesinde belli bir problem alanının danışan tarafından işe vuruk, operasyonel, tanımının yapılması sağlanır. Değerlendirme soruları problemin duygusal ve yargılayıcı yönlerinin belirlenmesinde yardımcıdır. Örneğin, sizce buradaki sorun nedir? Bunu sorun yapan nedir? Ne kadar kötü oluyor? Şeklindeki sorularla hangi koşulların kabul edilemez kategorisinde oldukları anlaşılabilir. Ayrıca neyi başarmayı umuyorsunuz gibi gelecek yönelimli sorular da danışanın hedeflerinin somutlaştırılması ve saptanmasında yardımcı olabilir. Tom 1987. Hedefler belirgin, somut terimlerle ve gerçekçi şekilde tanımlanmalıdır. Dave Zuri'yle 1986. Daha sonra bellek soruları sayesinde sorun alanının daha doğru ve kapsamlı bir değerlendirilmesi yapılabilir. Duygusal ve kişiler arası ilişki problemleri pek çok kişi için dayanılmaz gibi algılandığından danışanların genellikle rasyonel bir şekilde düşünmesini ve davranmasını engellemektedir. Danışanın yaşadığı sorunların sıklığı, yoğunluğu ve süresi konusundaki soruları yanıtlamaya yönelterek dayanılmaz gibi gelen bir problemin o kadar da dayanılmaz olmadığı gösterilebilir. Bu konuda işe yarayabilecek bazı sorular, bu sorun ne kadar sık ortaya çıkıyor, olduğu zaman ne kadar sürüyor, hiç ortaya çıkmadığı zamanlar oluyor mu şeklinde olabilir. Analiz soruları ayrıca problemden hemen önce ya da hemen sonra ortaya çıkan ve problemle ilişkili diğer koşulların saptamasına da yardımcıdır. Böylelikle danışan olası nedenler ve potansiyel çözümleri de belirleyebilir. Bu tür sorular danışanların probleme yönelik tanımlarında daha objektif olmaları ve inançları ile gerçekleri birbirinden ayırmaları açısından işe yarayabilirler. Çözüm seçeneklerinin üretilmesi aşaması danışanların belirlemiş oldukları sorunla baş edebilmeleri için daha yaratıcı ve yeni yöntemler düşünmelerini içerir. Bu aşamada danışanların bakış açısını genişletici sentez soruları bir eylem planı oluşturmalarına yardımcı olabilir. Bloom 1956. Ürettikleri seçenekleri otomatik olarak eleştirerek sınırlamamaları için eleştirel düşünme daha sonraki bir aşamaya ertelenir. Belli bir sorun alanının nasıl yönetileceğini öğrenebilmeleri için kendilerine uygulamaya dönük sorularla yardım edilmeye çalışılır. Bu sırada işe yarayabilecek sorular arasında buna benzer bir sorunla daha önce karşılaşmış mıydınız? O zaman nasıl başa çıkmıştınız? Aynı çözüm yolu şimdi işinize yarayabilir mi? Başka neler işe yarayabilir gibi sorular bulunabilir. Bu sorular aracılığıyla hedeflenen seçeneklerin sayısını ve çeşitliliğini arttırmaktır. Kalitesinin zaten takip edeceği varsayılır. Bu tür açık uçlu sorular danışanın terapistin bakış açısıyla sınırlı kalmayarak çok sayıda başa çıkma seçeneği oluşturmasına yardımcıdır. Danışanların vereceği yanıtlar arasında işe yarayabilecek duruma çok uygun olan beklenmedik yanıtlar bulunabilir. Blank ve White 1986. Karar verme aşamasında sorulan analiz türü, değerlendirmeyi kolaylaştırıcı ve uygulamaya dönük sorular, çözüm seçeneklerinin üretilmesi aşamasında önerilen her seçeneğin avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemeyi hedefler. Bu aşamada sorulacak analiz soruları sayesinde danışanlar, her seçeneğin olası uzun vadeli ve kısa vadeli sonuçlarını sistematik olarak değerlendirebilmek için gerekli olan eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler. Değerlendirme soruları her seçeneği olası en uç noktasına kadar götürüp incelemek üzere kullanılır. Uygulama soruları da o seçeneği uygulamaya koyabilmek için gerekli zaman, enerji ve duygusal yatırımı tahmin etmek amacıyla kullanılır. Her seçeneğin potansiyel riskleri ve yararları incelenerek danışanlar için en uygun başa çıkma seçeneği ya da seçenekleri belirlenir. Bu işlemler karar verme süreci sırasında danışanların kazançlarını nasıl arttırıp kayıplarını nasıl en aza indirgeyeceklerini öğrenmelerine yardımcıdır. İnsanların belirli konularda bilgi eksiklikleri olsa da kendilerine uygun sorular sorulursa iyi kararlar verebilirler. Saiskin 1987. Bu aşamada işe yarayabilecek sorular arasında, sizce şimdi ne yapılması gerekir? Sizce bu seçenek ne kadar işe yarayabilir? Bu şekilde davranmakla ne kazanacağınızı düşünüyorsunuz? Ne tür kayıplarınız olabilir? Olabilecek en kötü şey nedir? Bu sonucun ortaya çıkma ihtimali nedir gibi sorular örnek olarak gösterilebilir. Uygulama aşamasında da danışandan karar verme aşamasında belirlenmiş olan bir seçeneği uygulamaya koyması ve etkililiğini değerlendirmesi istenir. Bu aşamanın ilk basamağında belirlenmiş olan çözüm yolunun eylem planını yapabilmesi için kendisine uygulamaya dönük sorularla yardımcı olunabilir. Uygulama soruları bir eylem planını harekete geçirmek üzere düzenlenmiştir. Bloom 1956. Sokrat tarzı sorular bazen davranışlarda bir değişim sağlamak için belirli yönlendirmeleri de içerebilir. Garner 1978. Seçilmiş bir stratejinin uygulamaya konmasını kolaylaştırıcı bu sorular arasında, pekala, şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz? Bu işi nerede ve ne zaman yapacağınızı düşündünüz mü? İşlerin nasıl gideceğini düşünüyorsunuz? Başarı şansınızı arttırmamız için yapabileceğimiz başka neler olabilir gibi sorular örnek gösterilebilir. Danışanlar belirli bir çözüm yolunu uygulamaya koyduktan sonra değerlendirme ve analiz soruları aracılığıyla ortaya çıkan sonuç değerlendirilip danışanların başarılarından ya da başarısızlıklarından bir şeyler öğrenmeleri sağlanabilir. Danışanlar benzer bir sorun tekrar ortaya çıktığında başarılı olabilecek ya da olmayabilecek yaklaşımları daha kolayca belirleyebilirler. Belirli bir çözüm yolu uygulandıktan sonra onu değerlendirmek üzere sorulacak sorularda şunlar olabilir. Sonuçtan hoşnut musunuz? Sizce işlerin bu şekilde gitmesinin nedeni ne olabilir? Bu tecrübeden neler öğrenebiliriz? Neleri farklı yapmak isterdiniz? Böyle bir sorun yeniden ortaya çıkarsa neler yapmayı düşünürsünüz? Özetle problem çözme sürecine yardımcı olmak için bir dizi Sokrat tarzı sorudan yararlanılabilir. Sokratik yöntemde kişinin kendi kontrolü vurgulanmaktadır. Böylece terapist bu kendini keşfetme sürecini kolaylaştıran bir rehber görevini üstlenir. Danışan problem durumunu birincil elden bilen bir bilirkişi, eksper olarak algılanır. Böylelikle bir taşla iki kuş vurulmuş olur. Hem problem çözülür hem de danışan problem çözme tekniklerini öğrenir. Sinclair, Portes ve Siplight 1985. Terapistin problemlerini çözme konusundaki sorumluluğu danışanın kendisine bırakması çok önemlidir. Lang, Paradis ve Lang 1981. Davranışının sonuçlarını yaşayacak olan yalnızca ve yalnızca danışanın kendisi olduğundan çözüm yolunun seçilmesi ve uygulanmasındaki sorumluluk da danışana ait olmalıdır. Sorgulama süreci. Sistematik sorgulamayı etkili bir şekilde kullanabilmek için içerdiği süreçlerin farkında olmak gerekir. Hayden 1984. Sokrat tarzı sorgulamada sorular bir dizi haline sıralandığından zamanlama önemlidir. Seans ilerledikçe terapist soru türleri arasında değişiklikler yapar. Sorgulama süreciyle ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenler şunlardır. Yönlendirici, açıklayıcı, geliştirici, belli bir fikri savunmaya yöneltici soruların birbirlerini tamamlaması, belli bir sıra içinde ilerlemeyi kolaylaştırması ve kısa aralıklarla sorulması. Ayrıntılar için ekteki örneğe bakınız. Yönlendirici sorular danışanın dikkatini belirli bir alana çekebilmek için projektör görevi yapan gizli bir varsayım içerir. Bununla beraber sorunun soruluş biçimi danışanı belirli bir yanıta doğru zorlamamalıdır. Bernstein ve Bernstein 1985, Kahn ve Channel 1957. Örneğin soruyu bu konuyu eşinizle konuşmanızda her ikinizin de sorunla nasıl baş edebileceğinizi öğrenmeniz açısından yarar olabilir mi? Yoksa bir çatışma yaratıp sorunu daha da mı büyütür şeklinde sormak yararlı olabilir. Böyle bir soru hem yeterli bir yapı sağlar hem de danışanın tepkisini gereksiz yere yanlılığa zorlamaz. Yönlendirici sorular bilgi elde etmek amacıyla değil, danışanı belirli konular üzerinde düşündürüp kendi fikirlerini ifade etmelerine yardımcı olmak için de sorulmalıdır. Bu aşamada sorulabilecek değerlendirme soruları da danışanların üretmiş oldukları fikirlerini ifade etmelerine, savunmalarına ya da incelendikten sonra isterlerse vazgeçmelerine yardımcı olabilmektir. Seiskin 1987. Sokrat tarzı sorular aşırı yanlış soruların sorulma ihtimalini en aza indirgemek için sıklıkla iki alternatif sunmaktadır. Santas 1979. Örneğin danışanı eleştirel değerlendirmeye doğru yönlendirmek için bu iyi bir işaret mi yoksa kötü bir işaret mi sorusu yararlı olabilir. Sorgulama süreci içindeki yönlendirici soruları formüle ederken orta düzeyde bir yapılandırma önemlidir. Çok fazla ya da çok az yapılandırma etkisiz olacaktır. Terapist sadece gerektiği kadar bir yapılandırma sağlamayı bilmelidir. Çünkü aşırı yapılandırma sonunda danışanlar seansı terapistin yönlendirmesi için pasif bir şekilde bekleme yoluna gidebilirler. Lang, Paradis ve Lang 1981. Beceriyle sorulmuş sorular aracılığıyla terapist danışanı basit cevaplar vermek yerine düşünmeye zorlar. Yanıtın hemen hazır olamadığı durumlarda tarafların her ikisi için de sabırlı olmak önemlidir. Kuberhauser 1992. Açarak geliştirme türü sorular danışanın yönlendirici bir soruyu anlamadığı durumlarda sorulur. Önerilen olası seçenekleri sınayabilmek için danışanın tüm varsayımlarını açık kılmak çok önemlidir. Hayden 1984. Bu aşamada başka ne yapabilirdiniz diye bir soru sorulduğunda daha yapılabilecek bir şeyler olduğu, danışanın da bunları yapmadığı gibi bir mesaj ve bir suçlama algılanabileceğinden danışandan bilmiyorum diye bir cevap gelme olasılığı yüksektir. Sorgulama sürecinin bu aşamada durmaması gerektiğinden terapist ilk sorduğu yönlendirici sorunun neleri işaret ettiğini değerlendirmede ısrarlı olmalıdır. Örneğin, acaba başka bir şeyler yapabilir miydiniz? Tarzında açıklayıcı ve geliştirici bir soru danışanı daha kolay açabilir. Bununla beraber yanlış anlaşılma olasılığı yüksek olduğu ve terapötik ilişkiyi zedeleme olasılığı bulunduğu için bu tür sorular yine de çok sık kullanılmamalıdır. Kane ve Channel 1957. Danışanlar bazı soruları tekrarlayan biçimde anlayamazlarsa tehdit algılayabilirler. Bu yüzden terapistlerin sordukları soruların türlerini danışanın verdiği tepkilere ve yeteneklerine bağlı olarak değiştirmelerinde yarar vardır. Feirer 1986. Savunma soruları danışanın yaptığı açıklamaları takip ederek belirli bir fikri savunmasını bekler. Sorgulama sürecinin başında sorulan, danışanın belli bir konudaki kendi görüşlerini ifade etmesini beklendiği yönlendirici soruyu daha temel bir düzeye indirgemek için bir basitleştirme süreci gerekebilir. Blank ve White 1986. Yönlendirici soru açıklamaların ışığı altında tekrarlanarak ya da danışanlar başka türden sorularla cesaretlendirilerek bilmiyorumun ötesinde cevaplar vermeleri sağlanabilir. Bazen neden bu şekilde düşünüyorsunuz tarzında bir soru danışanın temel varsayımlarının açığa çıkarılmasına yardımcı olabilir. Aynıs 1982. Neden soruları belirli bir davranış için kanıt arama ya da açıklama isteme amacıyla sorulduğunda danışanın savunmacılığını arttırsa da Lang, Paradise ve Lang 1981. Eğer problemini bir çözüme ulaştırmada yardımcı oluyorsa etkilidir. Saunders 1966. Sokrat tarzı sorgulama danışanın mantık yürütme sürecini değerlendirmesine de aracı olur. Israrla sorulan sorular belirli tarzda düşünmeyi sürdürmelerine yardımcı olsa da danışanlar kendilerine sorgulanıyor gibi hissedebilir ve tehdit algılayabilirler. Terapistin danışana kendisini güvenmediği ya da kuşku duyduğu gibi bir mesaj vermeden düşünmesini sağlaması gerekir. Sokrat tarzı sorular sayesinde danışanın içtenliğinden ya da zekasından kuşku duyulduğuna ilişkin bir mesaj verilmeden Buna inanmak için ne tür kanıtlarınız var sorusu sorulabilir. Kaysan 1979. Tartışmayı istenen hedefe doğru yaklaştırmak için ikinci türden yönlendirici sorular sorulduğunda farklı bir aşamada ilerleme ortaya çıkar. İçgörü yavaş ve metodolojik bir ilerleme ile gelir. Nelson 1980. Danışanın karmaşık konuları gittikçe daha iyi kavramasını, değerini fark etmesini ve özümsemesini sağlayabilmek için belirli bir biçimlendirme yapılır. Ancak bunu yaparken anlaşılması çok güç olan sorulardan da uzak durulur. Lang, Paradise ve Lang 1981. Bir yönüyle bu süreç bir çocuğun bir bulmacanın parçalarını bir araya getirmesine yardımcı olmak gibidir. Eğer çocuğa bulmacanın bir parçasını verdiğinizde yerini bulamazsa, ona sürekli olarak aynı parçayı vermezsiniz. Onun yerine birkaç başka parça verirsiniz. Resim ortaya çıkmaya başlayınca çocuk o ilk verdiğiniz parçanın yerini kolayca bulabilir. Bunun gibi ilk sorular daha sonra gelecek zor sorular için temeli oluşturmak amacıyla kullanılmalıdır. Örneğin ailenizin nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? Neden böyle bir durumun ortaya çıkacağını düşünüyorsunuz? Eğer dediğiniz doğru çıkarsa daha sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Peki bu durum bu tür sorunları ele alma konusunda size neler söylüyor gibi. Sistematik sorgulama kısa aralıklı kullanılmalı, Sokrat tarzı sorular arasında soru olmayan düz konuşmalar serpiştirilmelidir. Tüm avantajlarına rağmen sistematik sorgulamanın kullanımında aşırıya kaçılmamalıdır. Sorular danışanın spontanlığını sınırlandırarak iletişim sürecini sadece sorulara verilen yanıtlara indirgeyebilir. Engel ve Morgan 1973. Çok fazla kullanıldığında danışanın pasifleşerek kendi kendini incelemesini de sınırlandırabilir. Lang, Paradise ve Lang 1981. Üzerinde durulan konuyu farklı bir şekilde tartışma imkanı bulabilmek için sorulara zaman zaman ara verilir. Böyle bir yaklaşım görüşmenin bir savcılık soruşturması havasına girmesine engel olur. Araya sık sık belli konulara yönelik tartışmalar sokmak, fikirler ileri sürmek, terapötik ilişkinin korunmasına yardımcıdır. Blank ve White 1986. Her seferinde tek bir soru sorulması, danışanın kendi cevabını vermesine izin verilmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Johnson 1981. Sonuç. Sistematik sorgulama yöntemi, danışanlara sorulan soruların türü, yapısı, içeriği ve sürecinin karmaşık bir bileşimini içerir. Sokrat tarzı soruların yapısı, üst düzey zihinsel süreçleri vurgular. Terapist danışanlardan bazı bilgi ve ayrıntıları istemek yerine sorduğu sorularla danışanı farklı türden bilgi kaynaklarının analizine, sentezine ve değerlendirmesine doğru cesaretlendirmeye çalışır. Bu tür soruların içeriği danışanda bağımsız problem çözme becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Süreci ise terapist ve danışan arasındaki işbirliğine yönelik etkileşimi oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefler. Kuerhauser 1992. Kuşkusuz Sokrat tarzı sorgulama yönteminin de kendine göre bazı sınırlılıkları vardır. Danışan bilişsel bir açıklama sürecinden yararlanmayacaksa sistematik sorgulama kullanılmamalıdır. Küçük çocuklar bu yöntemin karmaşıklığını anlayamayacak kadar somut düşünme eğilimindedirler. Bunun gibi psikoz, Alzheimer bunaması ya da diğer organik beyin bozuklukları gibi sorunları olan kişiler bu yöntemden yararlanmak için gerekli olan soyut becerilere sahip olmayabilirler. Özünde sözel etkileşime dayandığı için bu yöntem ana dili terapistin dilinden farklı olan danışanlarla ya da işitme problemi olanlarla da fazla etkili olamayabilir. Farklı kültürlerden gelen danışanlarla çalışılırken pek çok sorun ortaya çıkabilir. Fletcher 1980. Bu nedenle sistematik sorgulama çok dikkatle kullanılması gereken bir yöntemdir. Sokrat yönetimindeki sorgulama danışanların zaten kendilerinde bulunduğu varsayılan cevapları ortaya çıkararak kişinin kendi kendini fark etmesini kolaylaştırır. Navia 1985. Didaktik yöntemle yapılan açık bilgilendirme çabaları genellikle etkisiz kaldığından Sokrat yöntemindeki kendi kendine bulma ve fark etme süreci çok önemlidir. Claiborne ve Dixon 1982. Sokratik yöntem danışana bir yandan özerklik sağlarken Kuerhauser 1987. Diğer yandan da terapiste ve terapiye yönelik direncini azaltmaktadır. Sistematik sorgulama süreci danışanlarda eksik olan bilişsel becerileri geliştirmelerine yardımcıdır. Blank ve White 1986. Bu süreç sonunda mantıksız düşüncelerini, varsayımlarını belirlemeyi, değerlendirmeyi, kendi kendilerine düzeltmeyi, Sayskın 1987, ve bir süre sonra da bütün bu işleri terapiden ve terapisten bağımsız olarak yapabilmeyi öğrenirler. Ek, Sokrat tarzı sorgulama süreci örneği. Danışan, küçük bir hata yapsam bile kendimi çok başarısız hissediyorum. Terapist, başarısızlık senin için nasıl bir anlam taşıyor? Danışan, hata yaparsam insanların benden beklediklerini yerine getirmemiş olurum. Yetersiz ve değersiz sayılırım. Terapist, hata yapmak senin yetersiz ve değersiz olduğun anlamına mı gelir? Danışan, evet, hata yapmam demek işimi iyi yapamamam demektir. Sürekli olarak yardımları için başka insanlara ihtiyaç duymak istemiyorum. Terapist, bu şekilde düşünmekle neler elde ediyorsun? Danışan, daha iyi olacaksam kendimi zorlamam gerektiğini görmeme yardımcı oluyor. Terapist, peki acaba yetersizliklerini eleştirmek yerine şu ana kadar gösterdiğin ilerleme için kendini takdir etsen neler olabilir? Danışan, kendimi geliştirmekten vazgeçebilirim. Bulunduğum yerde kalmakla yetinebilirim. Tembel ve şişko biri olurum. Yapmam gereken o kadar çok şey var ki kendimi sürekli bu şekilde iteklemeliyim. Terapist, İstersen buna şimdi bir başka pencereden bakalım. Diyelim ki şu el becerileri derslerinden birini alıyorsun. O derste daha başarılı olman için takdir edilmek mi, yoksa eleştirilmek mi daha çok işine yarardı? Danışan, takdirleri duymak hoşuma gidebilir ama pek inanabileceğimi sanmıyorum. Terapist, sana yapılan bir takdire inanıp inanmayacağını belirleyen nedir? Danışan, eğer çok sık duyuyorsam inanmam. Terapist, peki diyelim ki, hoca yaptığın her şeyi değil de arada sırada gerçekten çok iyi bir şeyler yaptığında takdirlerini belirtti ve ne kadar mükemmel bir şey yaptığını söyledi. Ne yapardın? Danışan, hoşuma giderdi. Kendimden ve yaptıklarımdan hoşnut olurdum. Terapist, kendini geliştirmekten vazgeçer miydin? Danışan, sanmıyorum. Daha çok şey öğrenmek isterdim. Terapist, peki diyelim ki bir başka dersi de sürekli eleştirecek bir şeyler bulan bir hocadan alıyorsun. Bu durumda neler hissederdin? De, nefret ederdim. Belki bazı şeyleri öğrenirdim ama dersi sevmezdim. Terapist, eğer bu hoca çok fazla hata yaptığını ve ortalama düzeye gelebilmek için bile daha fazla çalışman gerektiğini söyleseydi, onunla aynı fikirde olur muydun? Danışan, hayır, çünkü en azından ortalama düzeyde bir şeyler yaptığımı biliyorum. Terapist, hoca hakkında ne düşünürdün? Danışan, nefret ederdim.